Kitabın adı Mutlu Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 10. ayrım, 9. bölüm. Eve, kuralları yıkmayı seven biri değildi. Ama yine de kendisini Rourke'un özel odasının kilitli kapısı önünde beklerken buldu. Bu 10 yıldan uzun bir süre boyunca kurallara uyarak yaşadıktan sonra, şimdi prosedürleri çiğnemekte zorlanmadığı için şaşırıyordu. Sonuçlar yöntemleri haklı çıkarır mı diye düşündü. Bu yöntemler gerçekten de çok mu sıra dışı? Belki de odanın içindeki bilgisayar sistemi kayıtlı değildi ve CompuGuard tarafından tespit edilemiyordu. Bu zaten bu yüzden yasa dışıydı. Ama aynı zamanda en ileri teknoloji ürünüydü. Polis ve güvenlik departmanına verilen gülünç elektronik donanımlar bu neredeyse daha kullanıma geçmeden önce eski model olmuşlardı bile. Bu ve cinayet masasının bütçe payı bu inanılmayacak kadar düşüktü. Diski koyduğu cebinin üzerinde parmaklarını tıklatıyor, ayaklarını huzursuzca yere sürtüyordu. Canı cehenneme diye düşünerek kararını verdi. Kurallara uyan bir polis olarak arkasını dönüp gidebilirdi bu ya da akıllı bir polis gibi davranırdı. Elini güvenlik ekranına yerleştirdi. Dallas, Tayman Eve. Kilit hafif bir tıkırtıyla çözüldü ve kapı açılarak Rourke'un dev veri merkezini bu Eve'in gözleri önüne serdi. Güneş ışığını ve uçan araçları gözden uzak tutan korumalı ve kıvrımlı uzun pencereler yüzünden oda loştu. Işıkların yakılmasını emretti, bu bir kapıyı kilitledi, bu bir U biçimindeki geniş konsola doğru yürüdü. Rourke onun avuç izini ve ses kalıbını aylar önce sisteme kaydetmişti ama Eve daha önce sistemi hiç yalnızken kullanmamıştı. Bu bir şimdi bile evli olmalarına karşın bu bir kendini davetsiz bir misafir gibi hissediyordu. Kendini oturmaya zorladı ve koltuğu konsola doğru çekti. Birinci birim, aktif. Yüksek teknolojili cihazlardan yükselen yumuşak vınlamayı duyduğunda derin bir iç çekti. Eve'in verdiği disk kayarak içeri girdi, saniyeler geçmeden çözümlendi ve okundu. NYPS'deki o çok görkemli güvenlik sistemimizle karşılaştırılınca diye mırıldandı bu bir alaycı bir tavırla. Duvar ekranı, tam boy. Veriyi görüntüle. Fitzhugh dosya H, 1871. Ekranı ikiye böl. Matthias dosya S, 30912. Veriler konsola dönük duran dev duvar ekranında çabucak ortaya çıktı. Bu bir hayranlık, bu bir suçluluk duygusuna galip geldi. Eve öne eğildi, bu bir doğum tarihlerini, gelir seviyelerini, bu bir alışveriş alışkanlıklarını, bu bir politik eğilimlerini incelemeye başladı. Yabancılar, dedi kendi kendine. İnanılmayacak kadar az ortak noktaları var. Ama alışveriş alışkanlıkları kısmına geldiğinde dudakları büzüldü. İkiniz de oyun oynamayı seviyormuşsunuz. Uzun süre bilgisayar bağlantısı kuruyorsunuz. Oyun oynuyorsunuz. Bu ve interaktif programları seviyorsunuz. Derin bir iç çekti. Nüfusun %70'i gibi. Bilgisayar, ekran görüntüsünü ikiye böl. İki dosyanın da beyin taramasını al. Neredeyse daha sözünü bitirdiği anda bu bir Eve görüntüleri incelemeye başlamıştı bile. Açıklanamayan anomalileri büyüt ve vurgula. Aynı diye düşündü gözlerini kısarak. İki adam da sanki ikizmiş gibi bu bir aynı beyin yapısına sahip. Yanık aynı büyüklük ve şekilde ve tam olarak aynı yerdeydi. Bilgisayar, anomaliyi analiz et ve tanımla. Araştırılıyor. Yetersiz veri. Tıp dosyaları taranıyor. Lütfen analiz için bekleyin. Hep böyle diyorlar. Bilgisayar kendi beynini zorlarken Eve odanın içinde biraz bacaklarını açmak için konsoldan uzaklaştı. Bu bir kapı açıldığı anda genç kadın topuklarının üzerinde döndü. Bu bir ve Rourke'un içeri girdiğini görünce saç diplerine kadar kızardı. Merhaba Tayman.
Merhaba.
Eve ellerini ceplerine tıktı.
Ben... polis merkezindeki bilgisayarımla biraz sorun yaşadım da bu analize ihtiyacım vardı. Bu yüzden eğer odaya ihtiyacım varsa ben bekleyebilirim.
Hiç gerek yok. Eve'in açıkça görülen huzursuzluğu Rourke'un hoşuna gitmişti. Karısına doğru yaklaştı, eğildi ve hafifçe öptü. Bu bilgisayarları neden kullandığın konusunda bir açıklama gevelemene de gerek yok. Bazı sırları mı araştırıyorsun?
Hayır, sandığın gibi değil.
Rourke'un yüzündeki sırıtış, Eve'in utancını daha da artırıyordu. Polis merkezinde kullandığımız konserve kutulardan biraz daha yetkin bir şeye ihtiyacım vardı. Senin de birkaç saatliğine dışarıda olacağını düşünmüştüm.
Erken döndüm. Yardıma ihtiyacın var mı?
Hayır.
Bilmiyorum.
Belki.
Sırıtmayı keser misin?
Sırıtıyor muyum?
Evie kollarını alıp ellerini onun pantolonunun arka ceplerine sokarken bu bir Rourke'un sırıtışı daha da genişledi. Doktor Mira'yla yemek nasıldı? Eve kaşlarını çattı. Her şeyi bilmek zorunda mısın?
Elimde değil. Bu bir...
Aslında William'la kısa bir görüşmem vardı ve o da Rhea'nın seninle ve doktorla karşılaştığını söyledi. İş mi yoksa zevk miydi?
İkisi de sanırım.
Rourke'un elleri kalçalarını okşamaya başladığında bu bir Eve'in kaşları kalktı. Şu anda çalışıyorum Rourke. Şu anda ellerin görev başındaki bir polisin poposunu okşuyor. Bu da her şeyi daha heyecanlı yapıyor. Rourke eğildi ve Eve'in boynunu öptü. Birkaç kuralı daha çiğnemek ister misin?
Çoktan çiğniyorum zaten.
Ama genç kadın güdüsel olarak başını yana yatırarak boynunu daha çok açtı.
O zaman birkaç tane fazladan olabilir diye mırıldandı Rourke.
Bir elini yukarı kaldırıp Eve'in göğüslerinden birini avuçlarken. Sana dokunmaya bayılıyorum. Dudaklarını Eve'in boynundan çekip çenesinin üzerinden ağzına doğru kaydırırken bilgisayardan bir sinyal geldi.
Analiz tamamlandı. Görüntü mü, ses mi?
Görüntü diye emretti Eve ve kendini kocasının kollarından kurtardı.
Lanet olsun dedi Rourke bir iç çekerek. Çok yaklaşmıştım.
Bu da ne böyle?
Eve yumruklarını kalçalarına dayayarak ekrandaki görüntüyü inceledi.
Anlamsız. Son derece anlamsız.
Rourke teslim olarak konsolun kenarına oturdu ve görüntüyü kendisi de inceledi.
Teknik bir şey, çoğu tıbbi terimler. Benim alanımın biraz dışında kalıyor. Elektronik kaynaklı bir yanık.
Bunun bir anlamı var mı?
Bilmiyorum. Eve düşünceli bir tavırla kulağını çekiştirdi.
Birkaç cesedin beyinlerinin ön lobunda küçük bir elektronik yanığının olması sence anlamlı mı?
Otopsi sırasında bir hata olmuş olabilir mi diye fikir yürüttü Rourke.
Hayır,
Eve başını yavaşça iki yana salladı.
İkisinde birden olamaz. Farklı morglarda farklı tıp uzmanları tarafından incelendiler.
Bunlar gözle görülür yaralar değil, beyinlerinin içinde ve mikroskobik boydalar.
Bu iki adam arasında ne gibi bir benzerlik var?
Hiç, kesinlikle hiçbir benzerlik yok. Eve bir an tereddüt etti, sonra omuz silkti.
Rourke zaten davanın kıyılarında dolaşmaya başlamıştı bile.
Daha fazla içine çekmesinde ne sakınca olabilirdi ki?
Adamlardan biri seninki, dedi Eve. Olympus Tatil Merkezi'nin ototronik mühendisi.
Matthias mı?
Rourke konsoldan kalkarken yüzündeki yarı keyifli, yarı meraklı ifade yerini şüpheye bırakmıştı.
Olympos'taki bir intihar olayını neden araştırıyorsun?
Resmi olarak araştırmıyorum.
Sadece bir sezgi. Hepsi bu.
Gösterişli cihazlarının incelediği diğer beyin de Fitzhugh'unki.
Eğer Peabody kırmızı şeridi aşmayı başarabilirse senatör Perlink'ini de inceleyeceğim.
Ve bu mikroskobik yanığı senatörün beyninde de bulacağını mı düşünüyorsun?
Hızlı öğreniyorsun Rourke. Bu yönüne daima hayran olmuşumdur.
Neden?
Çünkü her şeyi adım adım açıklamak zorunda kalmak çok sinir bozucu.
Rourke'un gözleri kısıldı.
Eve?
Pekala, tamam.
Eve teslim olduğunu belli eden bir tavırla ellerini kaldırıp indirdi.
Fitzhugh'un intihar edebilecek bir tip olduğuna inanmadım.
Bütün opsiyonları değerlendirmeden de davayı kapatmak istemedim.
Opsiyonlarım giderek daralıyordu.
Sonuçta davayı rafa kaldırabilirdim ama kendini asan o çocuğu düşünmekten kendimi alamıyordum.
Eve huzursuz bir şekilde odanın içinde yürümeye başladı.
Onda da herhangi bir intihar eğilimi yoktu. Ne bilinen düşmanları ne de gözle görülür bir neden vardı.
Sadece eline bir ip alıp güzel bir düğüm attı.
Sonra şu senatör olayını duydum. Bu da açıklama getirilemeyen intiharların sayısını 3'e çıkardı.
Fitzhugh ve senatör gibi insanları düşünürsek
sahip oldukları finansal güç sayesinde ihtiyaçları olan danışmanlık parmaklarının ucundaydı.
Herhangi bir öldürücü hastalık,
fiziksel ya da duygusal durumunda gönüllü ötenazi sistemlerini kullanabilirlerdi.
Ama şiddet ve kan içeren şekilde kendilerini öldürdüler.
Bu pek normal görünmüyor.
Rourke başıyla onayladı.
Devam et.
Fitzhugh'u inceleyen tıbbi uzmanlar bana şu açıklanamayan anomaliyi gösterdi.
Çocuğun da benzer bir yara taşıyıp taşımadığını merak ettim.
Eve ekranı işaret etti.
Taşıyor.
Şimdi o yaraya neyin neden olduğunu bulmam gerekiyor.
Rourke bakışlarını ekrana çevirdi.
Genetik kusur?
Olabilir ama bilgisayar bunun pek olası olmadığını söylüyor. En azından daha önce böyle bir şeye hiç rastlamamış. Kalıtsallık, mutasyon ya da harici etkenlerden dolayı. Eve bu konsolun başına geçti ve ekranı kaydırdı. Şu olası zihinsel rahatsızlık listesini görüyor musun? Bu bir davranış değişimi. Kalıp bilinmiyor. Bu bunun büyük yardımı olabilir. Eve bu gözlerini ovalarken rahat bir şekilde düşünmeye çalıştı. Bu bana kurbanın sıra dışı davranışlar sergileyebileceğini, bu bir muhtemelen de bunu yapacağını söylüyor. Bu bir intihar, bu iki adam için son derece sıra dışı bir şey olabilir. Haklıymışsın gibi görünüyor dedi Rohr. Bu bir konsola yaslandı ve bacak bacak üstüne attı. Bu bir ama kilisede çırılçıplak dans etmek, bu bir veya yaşlıca bir kadını gök yürürün birinden aşağı atmak da sıra dışı davranışlar. Neden ikisi de intihar etmeyi seçti? Cevaplanamayan soru da bu zaten değil mi? Bu bir ama Whitney'yi davayı açık tutması için ikna etmeme yeter. Bu bir veriyi diske kaydet ve kağıt çıktısı al diye bilgisayara emretti. Bu bir ve tekrar Rourke'a döndü. Şimdi birkaç dakikam var. Rourke'un kaşları hafifçe seyirdi. Öyle mi? Öncelikle hangi kuralları çiğnemeyi düşünüyorsun? Aslında çok var. Eve kocasının pahalı keten gömleğinin düğmelerini açmak için yaklaşırken bu bir Rourke saatine bir göz attı. Bu gece Kaliforniya'da bir gala gecemiz var. Eve'in hevesi kursağında kaldı. Bu gece. Ama önce birkaç yanlış davranış için zamanımız var sanırım. Bu bir Rourke kahkahalar arasında Eve'i kucağına aldı ve konsolun üzerine sırtüstü yatırdı. İletişim cihazının sinyalini duyduğunda bu bir yatak odasının kızıl zemininde yarı çıplak yatmakta olan Eve, bu bir yandan el yordamıyla çamaşırlarının arasında iletişim cihazını bulmaya çalışırken bu bir yandan da kendisine lanet okuyordu. Külot ve pantolonu bu bir dizlerine kadar inmiş olduğu için bu bir cihazı bulduktan sonra soyunma odasına giderken zıplamak zorunda kaldı. Peabody? Efendim? Peabody'nin yüzünde önce bir dizi ilginç ifade belirdi, sonra da tamamen ifadesiz kaldı. Çok güzel bir elbise Teğmen. Yeni tarzınızı mı deniyordunuz? Eve şaşkınlıkla başını eğerek kendine baktı ve sonra gözlerini devirerek iletişim cihazının ekranına döndü. Lanet olsun, sanki daha önce göğüslerimi hiç görmemiş gibi konuşuyorsun. Ama yine de bu bir iletişim cihazını yakındaki bir masanın üzerine bıraktı ve toparlanmaya çalıştı. Ve efendim izin verirseniz çok güzel olduklarını söylemek istiyorum. Yağ mı çekiyorsun Peabody? Kesinlikle. Eve gülüşünü bastırdı ve soyunma odasındaki kanepenin kenarına oturdu. Rapor mu var? Evet efendim, ben... Şey... Peabody'nin dikkatinin başka tarafa kaydığını fark edince bu bir Eve omzunun üzerinden arkaya baktı. Çıplak göğsünde parıldayan minik su damlaları, bu bir beline sardığı beyaz bir havlu ve sırılsıklam saçlarıyla bu bir Rourke bu bir duştan çıkarak soyunma odasına gelmişti. Yardımcım kalp krizinden ölmeden önce görüntüden çekilir misin Rourke? Rourke iletişim cihazının ekranına bakarak sırıttı. Merhaba Peabody. Merhaba. Bağlantının diğer tarafında olmasına karşın bu bir Peabody'nin zor durumda olduğu kolayca anlaşılıyordu. Seni gördüğüme sevindim. Yani nasılsın Rourke? Çok iyiyim ya sen? Rourke! Eve derin bir iç çekti. Peabody'yi rahat bırak tamam mı? Yoksa görüntü bağlantısını kesmek zorunda kalacağım. Bunu yapmanıza gerek yok Teğmen. Rourke görüntüden çıkarken Peabody kendini toparlamaya çalıştı. Tanrım! Dedi soluğu kesilerek bu bir sersemlemiş bir halde sırıttı. Hormonlarını yatıştır Peabody ve raporunu ver. Yatıştım efendim. Bu bir Peabody boğazını temizledi. Bürokratik düğümün büyük bölümünü çözmeyi başardım Teğmen. Bu bir sadece birkaç şeyle daha uğraşmam gerekiyor. Bu bir sabah saat 9'da istediğimiz veriler bize teslim edilecek. Bu bir ama bakmak için Doğu Washington'a gitmemiz gerekiyor. Ben de bundan korkuyordum. Pekala Peabody, saat 8 hava otobüsünü yakalayalım. Saçmalama dedi Rourke arka taraftan. Bu bir elindeki ceketin dikişlerini dikkatle incelerken. Benim aracımı alın. Bu polis işi. Kendinizi ton balığı gibi konserveye sokmanıza gerek yok. Bu bir rahat yolculuk yapmak işin resmiyetini öldürmez Eve. Zaten benim de Doğu Washington'da bazı işlerim var. Bu bir sizi ben götürürüm. Eve'in omzunun üzerinden eğildi ve Peabody'nin ekrandaki yüzüne bakarak gülümsedi. Seni alması için bir araba göndereceğim. 8'e çeyrek kala. Uygun mu? Tabii. Rourke artık gömleğini giymiş olmasına karşın Peabody hala aynı hevesle bakıyordu. Harika. Dinle Rourke. Üzgünüm Peabody. Rourke iletişim cihazını karısının elinden nazikçe alıverdi. Biraz gecikiyoruz. Sabaha görüşürüz. uzandı ve bağlantıyı kesti. ''Biliyor musun, bu tür şeyler yaptığında beni gerçekten çok kızdırıyorsun.'' ''Biliyorum,'' dedi Rourke sakin bir tavırla. ''Zaten bu yüzden kendimi tutamıyorum. Seninle tanıştığımdan beri hayatımı o ya da bu türde uçaklarda geçiriyorum.'' diye homurdandı Eve, Rourke'un özel uçağının koltuğuna yerleşirken. ''Hala sinirli,'' dedi Rourke ve uçuş görevlisine işaret etti. ''Karımın bir kupa daha kahveye ihtiyacı var. Ben de eşlik edeceğim.'' ''Hemen efendim.'' Kadın işini bilenlere has bir sessizlikle koridorda gözden kayboldu. ''Bu kelimeyi kullanmaktan özellikle zevk alıyorsun değil mi? Karınmış.'' ''Evet, alıyorum.'' Rourke, Eve'in yüzünü parmağının ucuyla hafifçe kaldırdı ve çenesinin altına bir öpücük kondurdu. ''Sanırım pek iyi uyuyamadın.'' diye mırıldandı, baş parmağıyla Eve'in gözünün altını okşarken. ''Pek şaşılacak bir şey değil. O güzel beynini hiç yavaşlatmıyorsun ki.'' Buharı tüten kahve kupasını önlerindeki masaya bırakan uçuş görevlisine bir bakış attı. ''Teşekkür ederiz Karen. Memur Peabody gelir gelmez hemen havalanacağız. Pilota bilgi vereceğim efendim, iyi uçuşlar.'' ''Aslında Doğu Washington'a gitmen falan gerekmiyor değil mi?'' ''New York'tan da halledebilirdim.'' Rourke omuz silkti ve kahvesini yudumladı. ''Ama özel ilgi daima büyük bir etki yapar. Ayrıca senin çalışmanı da yakından izleme şansını elde edeceğim.'' ''Bu işe karışmanı istemiyorum.'' ''Hiç istemezsin ki.'' Rourke diğer kahve kupasını aldı ve Eve'in eline tutuşturdu. ''Yine de Teğmen, ben senin kocanım ve bu yüzden de beni kapı dışarı edemezsin artık. Yani ne olursa olsun peşime takılacağını söylüyorsun.'' ''Kesinlikle. Ah, işte bizim güzel Peabody'miz de geldi.'' Peabody uçağa bindiğinde son derece kendinden emin ve bakımlı görünüyordu. Ama her şeyi bir anda görmek istercesine sağa sola bakınırken, şaşkınlıktan açık kalan ağzı bu etkiyi biraz gölgeledi. Kabin 5 yıldızlı bir otelin kral dairesi gibi gösterişli ve son derece lükstü. Parıltılı masalar, rahat koltuklar, yeni alınmış gibi parıldayan kristal vazolar. ''Ağzını kapa Peabody, akvaryumdaki balıklara benziyorsun.'' ''Hemen efendim, onu aldırma Peabody, uyandığından beri böyle, sanırım daha kendine gelemedi.'' Rourke ayağa kalkınca Peabody şaşkınlıkla ona baktı. Kendisine oturacak yer gösterdiğini ancak birkaç saniye sonra anlayabildi. ''Kahve ister misin?'' ''Ah elbette, teşekkürler. Sana kahveni getireyim, sonra da iş konuşmanız için sizi yalnız bırakayım.'' ''Dallas, bu ultra.'' ''Her zamanki Rourke.'' diye mırıldandı Eve, kahve kupasının üzerinden bakarak. ''Evet, dediğim gibi ultra.'' Rourke elinde bir kupa daha kahve ile yanlarına gelirken, Eve, başını kaldırıp ona baktı. ''Esmer, muhteşem, biraz da serseri.'' diye düşündü. ''Evet.'' diye tekrarladı. ''Ultra kelimesi kesinlikle bu adama uyuyor.'' ''Eh, kemerini bağla Peabody ve uçuşun tadını çıkar.'' Yumuşak bir şekilde havalandılar ve yolculuk ancak Peabody'nin yeterli bilgileri Eve vermesine yetecek kadar sürdü. Hükümet çalışanları güvenlik şefinin ofisine gideceklerdi. Bütün veriler orada incelenecek ve hiçbir şey transfer edilmeyecekti. ''Lanet olasıca kurallar.'' diye sızlandı Eve, hep birlikte bir taksiye binerlerken. ''Tanrı aşkına, kimi koruyor ki bunlar? Adam çoktan ölmüş bile.'' ''Standart prosedür ve Doğu Washington'da örtbas edilmesi gereken çok fazla şey var Teğmen.'' ''Orospu çocukları.'' Eve, düşünceli gözlerle Peabody'ye baktı. ''Daha önce hiç Doğu Washington'a gittin mi?'' ''Bir kez, çocukken.'' Peabody omuz silkti. ''Ailemle birlikte.'' Hippiler yapay sığır üretimine karşı sessiz bir protesto düzenlemişlerdi. Eve alaycı bir tavırla güldü. ''Sürekli sürprizlerle dolusun Peabody. Bir süredir buraya gelmediğine göre etrafı görmek isteyebilirsin. Anıtlara bir bak.'' Lincoln anıtının yanından geçerken Eve başıyla işaret etti. Anıtın etrafında seyyar satıcılar ve turistler cirit atıyordu. ''Bu anıtı birçok kez video kayıtlarında izledim.'' diye başladı Peabody. Ama Eve kaşlarını kaldırdı. ''Etrafa bak Peabody, bunu bir emir olarak kabul et.'' ''Efendim?'' Başka bir yüzde, somurtkanlık gibi algılanabilecek bir ifadeyle Peabody bakışlarını dışarı çevirdi. Eve çantasından bir kart kaydedici çıkardı ve gömleğinin altına sakladı. Röntgen tarama cihazları veya sıkı aramaların olacağını sanmıyordu. Varsa bile üzerinde daima bir yedek kart taşıdığını söyleyebilirdi. Eve, şoföre bir bakış attı ama droidin ifadesiz gözleri yoldan ayrılmıyordu. ''Etrafı seyretmek için fena bir şehir değil.'' dedi Eve.
Beyaz Saray'ın yanından geçerlerken, eski malikane sadece güçlendirilmiş kapı parmaklıklarının ve çelik duvarların arasından görünüyordu. Peabody başını çevirdi ve gücenmiş bir ifadeyle Eve'in gözlerine baktı. ''Bana güvenebilirsiniz Seymen, bunu bildiğinizi sanıyordum.'' ''Bunun güvenle bir ilgisi yok.'' Peabody'nin sesindeki kırgınlığı fark ettiğinden Eve nazik bir ses tonuyla konuşuyordu. ''Sadece kendimden başkasını riske atmak istemememle ilgisi var.'' ''Eğer ortaksak, değiliz.'' Eve başını eğdi. Şimdi sesinde otoriter bir ton vardı. ''Henüz. Yardımcımsın ve eğitimdesin. Amirin olarak başını ne kadar belaya sokabileceğine şimdilik ben karar veririm.'' ''Evet efendim,'' dedi Peabody, Eve'in iç çekmesine neden olacak bir katılıkla. ''Böyle yapma Peabody. Kumandana kafa tutmana izin vereceğim günler de gelecek. Ve inan bana bu hem çok zevkli hem de çok zor olacak.'' Taksi güvenlik binasının kapılarının önündeki kaldırıma yanaştı. Eve ödeme deliğinden parayı bıraktı, araçtan indi ve duvardaki güvenlik ekranına yaklaştı. Avucunu tarama paneline dayadı, rozetini kimlik deliğine bıraktı ve Peabody'de aynı şeyleri tekrarlarken bekledi. ''Dallas, Teğmen Eve ve yardımcısı Şef Dudley ile randevu. Onay için lütfen bekleyin. Yetki onaylandı. Lütfen bütün silahlarınızı kutuya bırakın. Uyarı, binaya herhangi bir silah sokmak federal suçtur. Üzerinde silahla giren kişi tutuklanacaktır.'' Eve polis tabancasını kılıfından çıkardı ve sonra biraz da üzülerek çizmesindeki tabancayı çıkarmak için eğildi. Peabody'nin şaşkın bakışlarına karşılık omuz silkti. ''Castro'yla yaşadıklarımdan sonra yanımda bir tane yedek taşımaya başladım. Bu gizli yedek silah beni büyük sıkıntılardan kurtarabilir.'' ''Evet.'' Peabody standart polis silahını kutunun içine bıraktı. ''Keşke o herifi gebertseydiniz.'' Eve bir cevap vermek için ağzını açtı, sonra vazgeçerek tekrar kapadı. Peabody, kendisini baştan çıkaranın, yatağa atanın ve para kazanmak için cinayet işlerken kendisini kullananın kim olduğunu soruşturmayla görevli diğer dedektiflere açıklamamak konusunda çok dikkatli davranmıştı. ''Bak,'' dedi Eve bir an sonra, ''orada olup bitenler için çok üzgünüm. Bir ara bu konuda konuşmak istersen, bazı konularda konuşmaktan hoşlanmıyorum.'' Peabody boğazını temizledi. ''Yine de teşekkürler Teğmen. Eh, önümüzdeki bir asır boyunca o uzun bacaklarını hücresinde esnetmek zorunda kalacak.'' Peabody'nin yüzünde hüzünlü bir gülümseme belirdi. ''İşte oldu. Girişiniz onaylanmıştır. Lütfen kapıdan geçin ve ikinci kata inmek için yeşil hattaki ototrama ilerleyin. Tanrım, gören de takım elbiseli bir masa başı polisi yerine Amerika Başkanı ile görüşmeye gidiyoruz sanır. Eve ve Peabody geçtikten sonra çelik kapı arkalarından güçlü bir şekilde kapanıp kilitlendi. İki genç kadın kendilerini ikinci kata, bodrumun ikinci katına ineceklerdi. Götürecek olan ve adına ototram denen aracın rahatsız plastik koltuklarına oturdular. Mekanik bir vınlamayla araç onları uzun bir koridordan geçirdi ve sonunda inmeleri söylendiğinde kendilerini yapay ışıkla aydınlatılmış ve duvarları ekranlarla kaplı bir antrede buldular. ''Teğmen Dallas, Memur Peabody.'' Kendilerine yaklaşan adam, hükümet güvenlik kadrosunda onbaşı rütbesi taşıyanların giydikleri gri renkli standart üniformalardan giymişti. Sarı saçları o kadar kısa kesilmişti ki adamın kafa derisi görünüyordu. Zayıf yüzü, hayatını kapalı kapılar ardında ve yer altında geçirmiş insanlara has, solgun bir ten rengine sahipti. Üniformasının altında kalın kol kasları pot yapıyordu. ''Çantalarınızı bana bırakın lütfen. Bu noktadan sonra hiçbir elektronik alete izin verilmez. Şu anda gözetim altındasınız ve binadan çıkana kadar da bu devam edecek. Anlaşıldı mı?'' ''Anlaşıldı onbaşı.'' Eve önce kendi çantasını, sonra da Peabody'ninkini adama teslim etti ve karşılığında verilen fişleri cebine attı. ''Burada oldukça ilginç bir yeriniz var. Bununla gurur duyuyoruz. Buradan Teğmen.'' Çantaları bombaların bile açamayacağı kasalara koyduktan sonra onbaşı iki genç kadını bir asansöre götürdü ve konsolun üzerindeki tuşlara basarak adresi 3. bölüm seviye A şeklinde programladı. Kapılar hiç ses çıkarmadan kapandı. Araç hareket ettiğinde neredeyse hiç sarsıntı olmamıştı. Eve, vergi mükelleflerinin lüks için ne kadar para ödediklerini sormayı düşündü. Ama asker zihniyeti yüzünden onbaşının espriyi anlamayacağını düşünerek vazgeçti. Katlanan sandalyeler ve saksılardaki ağaçlarla döşenmiş lobiyi gördüğünde bundan artık emindi. Kalın yer halısının hareketi algılayacak şekilde elektronik alıcılarla donanmış olduğu şüphesizdi. Üç memurun yoğun bir şekilde çalıştığı konsol, bir sürü bilgisayarla, monitör ve iletişim cihazıyla doluydu. Tavan kolonlarından yayılan müziğin etkisi yatıştırmanın ötesindeydi ve neredeyse beyni uyuşturma sınırına yaklaşmıştı. Memurlar droid değildi ama inanılmayacak kadar tutucu giysilerinin içinde o kadar katı görünüşlü ve bakımlıydılar ki otomatlardan farklı değildiler. Mavis bunları görse şaşkınlıktan dili tutulurdu diye düşündü Eve. "Avuç izi onayı lütfen," dedi onbaşı ve Eve ile Peabody itaatkar bir tavırla sağ ellerini panonun üzerine dayadılar. "Buradan itibaren çavuş Hobbs size rehberlik edecek." Ütülü ve bakımlı üniformasıyla çavuş konsolun arkasındaki yerinden kalktı ve ön tarafa geldi. Başka bir zırhlı kapıyı açtı ve iki polisi sessiz bir koridordan geçirdi. Son kontrol noktasında silahlar için son bir tarayıcı vardı ve oradan sonra da nihayet şefin ofisine ulaşabildiler. Eve, toprak seviyesinin üzerine çıktıklarını fark etmemişti ama burada şehrin geniş bir görüntüsü vardı. Dudley'e bir bakış attıktan sonra Eve adamın burayı kendi şehri gibi gördüğünü anladı. Adamın masası bir göl kadar genişti ve bir duvar binanın çeşitli yerlerini ve civarını tarayan ekranlarla doluydu. Diğer bir duvar Dudley'in eyalet liderleriyle, kraliyet ailesi üyeleriyle ve büyükelçilerle çekilmiş hologramlarıyla kaplıydı. İletişim cihazları neredeyse NASA'dakilerle boy ölçüşebilir gibi görünüyordu. Ama adamın kendisi başka her şeyi gölgede bırakıyordu. Neredeyse 2 metrelik boyu ve iri kaslı vücuduyla dev gibi bir adam, parlak beyaz saçları kısacık kesilmişti. Geniş ve kemikli çenesi, kırışıklarla dolu esmer yüzüyle her an savaşı hazır, deneyimli bir generale benziyordu. Virginia jambonu kadar geniş ellerinde 2 iri yüzük vardı. Biri askeri rütbesini simgeliyordu, diğeri kalın bir altın alyanstı. Adam dimdik durdu ve Onyx rengi gözleriyle Eve'i inceledi. Peabody'ye bakma zahmetine bile girmedi. "Temen, anladığım kadarıyla Senatör Purley'nin ölümünü araştırıyorsunuz." "Demek doğrudan davranacağız," diye düşündü Eve. "Bu doğru Şef Dudley," dedi nazik bir ses tonuyla. "Senatörün ölümünün şu anda üzerinde çalıştığım başka bir davayla bağlantılı olma olasılığını inceliyorum. Bu konuda gösterdiğiniz işbirliği olması gerektiği şekilde kayda geçirildi. Teşekkür ederiz." "Bağlantılı olma olasılığı bence hiç yok. Ancak NYPSD'deki kayıtlarınızı inceledikten sonra senatörün dosyasını incelemenizde bir sakınca olmadığına karar verdim." "Çok düşük bir olasılık bile incelemeye değer Şef Dudley." "Katılıyorum ve dürüstlüğünüze saygı duyuyorum. O halde size senatörü şahsen tanıyıp tanımadığınızı sorabilir miyim?" "Tanıyordum ve düşüncelerine katılmasam bile onu kendine adamış bir toplum hizmetkarı ve güçlü ahlak temeli olan bir adam olarak değerlendiriyordum." "Kendi yaşamına son verebilecek biri miydi?" Bir an için Dudley'in gözleri parladı. "Hayır Teğmen, bence bu mümkün değildi. Sizin burada olma nedeniniz de bu zaten. Senatör arkasında değerli bir aile bıraktı. Aile konusunda senatör ve ben birçok konuda uzlaşıyorduk. Bu yüzden ölümünün intihar olabileceğine ben inanmıyorum." Dudley masasındaki bir düğmeye bastı ve başını ekranlı duvara doğru eğdi. "Birinci ekranda kişisel dosyası, ikinci ekranda finansal kayıtları, üçüncü ekranda politika ile ilgili dosyası. Verileri incelemek için bir saatiniz var. Bu ofis elektronik gözetim altındadır. Bir saatiniz dolduğunda lütfen çavuş Hobbs'u isteyin." Dudley odadan çıktığında Eve yardımcısına döndü. "İşimizi kolaylaştırıyor. Purley'i özellikle sevmiyorsa bile kesinlikle saygı duyduğu belli. Pekala Peabody, işe koyulalım." Dikkatli polis gözleri ekranları incelemeye başladı. Bunu içeri girdiğinde oda içinde yapmıştı. Bütün güvenlik kameralarının ve kayıt cihazlarının yerlerini belirlediğinden emindi. Huzursuz edici tutuklanma riskini göze alarak Peabody'nin vücudu kendisininkini kısmen örtecek şekilde oturdu. Rourke'un kendisine verdiği elması gömleğinin altından çıkardı ve dalgın bir tavırla oynamaya başladı. Bu arada diğer eliyle kayıt cihazını da çıkardı ve ekranları hedef alarak boğazına dayadı. "Temiz bir yaşam sürmüş," dedi yüksek sesle. "Sicili temiz. Anne ve babası hala evli ve hayatta. Carmel'de yaşıyorlar. Babası asker, albay rütbesine kadar yükselmiş. Kent savaşlarında hizmet etmiş. Anne profesyonel ebeveyn ve ev kadını.
son derece sağlam temelli bir aile ortamı. Peabody, gözlerini ekrandan ayırmıyor, kayıt cihazına hiç bakmıyordu. Eğitimi de sağlam. Princeton mezunu, stajını Freedom Uzay Üstündeki Dünya Öğrenim Merkezi'nde yapmış. Oraya sadece en iyi öğrenciler alınır. 30 yaşında evlenmiş, ilk seçiminden önce. Nüfus kontrol taraftarı, tek çocuğu var, erkek. Peabody bakışlarını diğer bir ekrana çevirdi. Politik eğilimi Liberal Parti'de, silah yasağı ve ahlak değerleri kanun tasarısı kampanyalarında sizin şu eski dostunuz De Blas'la birlikte çalışmış. Senatörü tanısam severmişim gibi geliyor. Eve oturduğu yerde hafifçe döndü. Tıbbi geçmişini araştır. Ekrandaki görüntü değişti ve yüzlerce tıbbi terimle karşılaşınca Eve sıkıntıyla gözlerini kıstı. Daha sonra çevirilerini yaptırabileceğini düşündü. Tabii kayıt cihazını kaptırmadan binadan çıkmayı başarabilirse. Sağlıklı birine benziyor, fiziksel ve zihinsel kayıtlarında herhangi bir anormallik görünmüyor. Çocukken bademcik tedavisi görmüş. 20'li yaşlarında spor yaparken bacağı kırılmış. 40'lı yaşlarının ortalarında göz tedavisi, hemen herkes gibi. Aynı dönemde kalıcı bir sterilizasyon tedavisi görmüş. Bu ilginç. Peabody, politik bilgilerin bulunduğu ekranı taramaya devam ediyordu. Bütün kanun temsilcilerinin ve teknisyenlerinin her 5 yılda bir masraflarını kendileri karşılamak üzere incelemeden geçmelerini gerektiren bir kanun tasarısı üzerinde çalışıyormuş. Bu kanunla uğraşan kişiler tarafından hoş karşılanmayacaktı elbette. Fitzhugh'un da hoşuna gitmezdi, diye mırıldandı Eve. Görünüşe bakılırsa elektronik imparatorluğunun da peşindeymiş. Yeni cihazlar için daha katı test şartnameleri ve yeni ruhsat yasaları. Bu da onu Bay Popüler haline getirmeyecekti elbette. Otopsi raporu, diye emretti ve görüntü ekranda belirdiğinde Eve gözlerini kıstı. Mesleki terimleri taradı ve başını iki yana salladı. Tanrım, bu adam üzerinde çalışamayacakları kadar kötü durumda mıymış? Beyin taraması ve kesit. Bir şey yok dedi bir an sonra. Burada herhangi bir anomali görünmüyor. Görüntüle diye emretti ve görsel veriyi kendisi incelemek için ekrana yaklaştı. Dikey kesit, yandan görünüş. Büyüt. Ne görüyorsun Peabody? İğrenç bir gri nesne. Tedavi edilemeyecek kadar hasar görmüş. Büyüt. Sağ yarı küre, ön lob. Tanrım, kendine neler yapmış böyle? Ne bir şey görebiliyor ne de emin olabiliyorsun. Eve gözleri yanana kadar bakmaya devam etti. Bu bir gölge miydi yoksa insanın kafatası kaldırım taşında paramparça olunca ortaya çıkan travmanın bir etkisi miydi? Bilmiyorum Peabody. İhtiyacı olan her şeyi almıştı. Kayıt cihazını yine gömleğinin altına attı. Ama bu verilerde kişinin kendi yaşamına son vermesi için herhangi bir neden bulunmadığını biliyorum. Bununla üç etti. Hadi çıkalım artık buradan dedi sonunda. Tüylerim ürperdi. Bu konuda sizinle birlikteyim. Pensilvanya Caddesi'nin köşesinde Pepsi tüpleri ve atıştıracak bir şeyler aldılar. Eve havaalanına dönmek için bir araç durdurmak üzereydi ki gösterişli bir siyah limuzin kaldırıma yanaştı. Arka cam aşağı kaydı ve Rourke'un gülümseyen yüzü ortaya çıktı. Hanımların bir araca mı ihtiyacı var? Vay canına dedi Peabody. Arabayı bir tamponundan diğerine incelerken başka bir çağdan kalma lüks bir antikaydı bu. Bir günah kadar çekici ve romantik. Onu teşvik etme Peabody. Eve arabaya binerken Rourke onun elini tuttu ve kucağına oturmaya zorladı. Hey! Eve öfkeli ve utanmış bir şekilde dirseğini Rourke'un karnına indirdi. Görevdeyken onu baştan çıkarmaya bayılıyorum dedi Rourke. Eve'i tekrar kucağına oturmaya zorlarken. Senin günün nasıl geçti Peabody? Amirini kıpkırmızı bir suratla küfürler savururken görmekten memnun olan Peabody sırıttı. Daha iyi. Eğer şu şey bir kabin paneli ise ikinizi yalnız bırakabilirim. Onu teşvik etme dedim değil mi? Bu kez dirseğini daha iyi nişanladı ve Eve koltuğa oturmayı başardı. Rourke'a yan gözle bakarak deli misin dedi. Bir de aşağılıyor. Rourke derin bir iç çekti ve arkasına yaslandı. Eğer polis işinizi bitirdiyseniz size şehirde bir tur attırabilir miyim? Hayır dedi Eve. Peabody daha ağzını bile açamadan. Hemen New York'a dönüyoruz. Gezmek yok. Teğmen kesinlikle çok eğlenceli biri, dedi Peabody asık suratla. Sonra kollarını göğsünde kavuşturdu ve etraflarındaki şehirde devam eden yaşamı izledi. 10. ayrımın sonu. Sayfa 169, devamı 11. ayrımda.